Sayfa 53. Günümüz hayvanları insan dahil kambriyan patlaması sırasında ortaya çıkan hayvanların doğrudan ardıllarıdır ve bıyık hayvanların ekolojik etkileşim biçimi geçmiş 570 milyon yıl boyunca hemen hemen tüm hayvan topluluklarının özelliklerini belirlemiştir. 2. Meydan okuyanlar. Giriş. Yaşam sularda başladım. Öyleyse yaşamın kıyısındaki türlere göz atarken denizden başlamamız uygun olacak. Dünyanın ilk canlılarının yaşam biçimi kimyasal kendi besleklikti. Bu yüzden de son 10 yılın en şaşırtıcı biyolojik bulgularından biriyle başlamak özellikle doğru olur kanısındayım. Deniz altındaki volkanik ağızların yakındaki kaynar ve zehirleyici sularda yaşamın sürdüğünün keşfi. Her ne kadar böylesi derinliklerde yaşama rastlamak her zaman şaşırtıcı olduysa da, daha önceden bulunan organizmalar yüzeye yakın yerlerden batmış organik maddelerle beslenen çöpçüllerdi. Üçüncü bölümde denizin derinliklerinde ortak yaşamda işaret edeceğimiz gibi bu volkanik ağızlardaki fauna dipte üretilen enerjiyle yaşar. Buradaki hayvanların enerji kaynakları hidrojen sülfürdür, H2S. Hidrojen sülfür oksijenle yakarak su ve çeşitli sülfatlar üretirler. Su açığa çıkartan tepkimelerin hemen hemen hepsi gibi aynı zamanda yüksek miktarlarda enerji de üretilir. Bir anlamda dünyanın en büyük buhar motoru olan uzay mekiği de oksijen ve hidrojeni birleştirerek devasa miktarlarda su ve ısı üretir. Bu yükseltgenme tepkimeleriyle açığa çıkan enerji, öncelikle kimyacıların ve biyologların indirgenmiş olarak tanımladıkları bileşiklerdeki yükseltgenmemiş hidrojenlerin yüksek enerjili elektronlarında depolanır. Hidrojen sülfürün içindeki enerji kullanımı hazırsa da bu bileşik tıpkı siyanür gibi mitokondriyal bataryanın yüklenmesinde görev alan enzimlerden biriyle birleşerek enzimi etkisiz hale getirir ve oksijene bağımlı solunumu engeller. Yine de çoğu yaratıkları pişirecek sıcaklıklarda ve diğer birçoğunu paramparça edecek kadar asit içeren sularda yaşam sürüp gidiyor. İlginçtir. Bugüne kadar incelenmiş böylesi türlerin hepsi hidrojen sülfür zehirlenmesini bir biçimde bertaraf edebiliyor. Bu da doğal seçimin farklı ön uyum yolları geliştirerek bu konuksever olmayan yaşam ortamında canlılığı sürdürebilecek organizmalar biçimlendirdiğini gösteriyor bize. Bakterilerle deniz dibindeki volkanik ağızlardaki solucanlar arasındaki yakın ortak yaşam ilişkisi bu özel engelleşebilecek ileri düzeyde evrilmiş bir stratejiyi betimliyor. Tehlikenin işlerden ve talepkar yaşam ortamlarından bir parça bahsetmiş ancak tam bir ayrım yapmamıştık. Dünya doğal seçilim tarafından yaşam ortamlarına ve nişlere ne oldukları kadar kim tarafından işgal edildikleriyle de tanımlanan kategorilere bölünmüştür. Yaşam ortamı bir hayvanın yaşadığı yerdir. Niş ise hayvanın yaşamını nasıl kazandığıdır, yaptığı iştir. Yaşama destek verebilmek için bir yaşam ortamındaki enerji ve canlılar için gerekli temel maddeler ulaşılabilir olmalıdır. Ancak bu yaşam ortamındaki önemli kaynakları yani nişleri nasıl kullanacakları ve bazen de paylaşacakları birbiriyle eş fakat farklı yaşam ortamlarında oldukça değişik olabilir. Günümüzde bir yerde gözlediğimiz türler kümesinin orada olmasının nedeni çoğu kez yerel koşullara diğerlerinden daha iyi uyum sağlamış bazı türlerin daha önce sahneye çıkarak bu yeri kolonileştirmesine yol açan rastlantısal olaylardır. Bazen de bir türün ikincil öneme sahip bir özelliği oldu. Bu türün rakiplerini silip süpüren bir iklim değişikliğine ya da yaşam ortamındaki bir bozulmaya daha önceden uyum sağlamış olduğu gözlenir. Gerçekten de bazı yaşam ortamlarında başka canlıları tükenmeye sürükleyebilecek çeşitlilik ve çevresel kaos koşullarında yaşayan türler vardır. Dördüncü bölümde Antarktik balıklarında inceleyeceğimiz yaşam ortamı bu en soğuk ana karının sıcaklığı sıfırın altındaki sularıdır. Bu ortam enerjisi en düşük çevrelerden biridir. Buzun altında kendi besleklerin kullanabileceği ışık düzeyi yazın normalin yalnızca %1'i kadardır. Kışın ise bütünüyle karanlık sularda aylar geçer. Balıkların karşısındaki sorun enerjiyi koruyabilmek ve donmaktan kaçınabilmektir. Bu sonuncu sorun özellikle çok önemlidir. Çünkü ufacık buz kristalleri bile narin hücre zarlarını yıkacaktır. Balıklar için çözüm buzlanmayı engelleyecek eşi görülmemiş bir antifriz kullanarak suyun polar yapısından yararlanmakta yatar. Bu ön uyumun kökenleri bilinmiyor. Yani bu antifrizin evrimsel önceliğinin ne olduğu konusunda hiçbir fikrimiz yok fakat Antarktik türlerinin %90'ı tek bir at takıma ait olduğu için hepsinin büyük olasılıkla ana kara soğumaya başladığında bu ön uyumu geliştirmiş bir veya birkaç yakın türden doğduklarını düşünüyoruz. O zamandan günümüze bu yaşam ortamı derinliği temel alan çeşitli nişler biçimindeki alt bölümlere ayrılmıştır. 5. bölümde metcezir balıklarında aynı ölçüde zorlu bir yaşam ortamı daha görüyoruz. Güney kutbunun kararlılığının ve öngörülebilirliğinin tersine son derece değişken bir yaşam ortamı. Her metcezir döngüsünde kıyı şeridinin sakinleri dalgalar tarafından hırpalanma, havaya ve avcılara açık olma, aşırı yüksek ya da aşırı düşük tuzlulukta çoğu balık için aynı derecede ölümcüldür ve tehlike yaratacak kadar düşük ya da yüksek sıcaklıkta havuzlarda kısılıp kalma riskiyle karşı karşıyadır. Bazen de kapana kısıldıkları havuzcuk o denli küçüktür ki canlının metabolizması havuzcuğu öldürücü düzeyde karbondioksit ile doldurur. Yine de metcezir kuşağı yaşamın olanaksız göründüğü yerlerde bile yaşamlarını sürdürebilmek için değişik yollardan uzmanlaşmış türlerle doludur. Dünyanın ilk canlılarının kara yaşamına beklenmedik bir adım attıkları bir yaşam ortamı. Denizin derinliklerinde ortak yaşam. 3. Denizin derinliklerindeki hidrotermal ağızlardaki şaşırtıcı yaşam yoğunluğu, omurgasız hayvanlarla bunların hücrelerini kolonileştiren sülfür yükseltgeyici. Bu makale boyunca kükürt sözcüğü S, İngilizce sülfür elementine karşılık olarak sülfür sözcüğü ise S üstü eksi, İngilizce sulfite iyonu için kullanılmıştır. Bakteriler arasındaki karşılıklı yarar ilişkisine dayalı ortak yaşam ile açıklanabilir. James Chadris, Horst Felbeck ve George Samero, Mayıs 1987. Biyologlar, dünya üzerindeki birçok ortamı çöl olarak sınıflandırırlar. Su, güneş ışığı ya da temel bir besin maddesi gibi anahtar bir unsurun sınırlı olarak bulunabilmesinin canlıların varlığına ağır kısıtlamalar getirdiği bölgeler. Yakın zamanlara kadar derin denizlerin de böylesi çöller olduğu, buralarda yaşayan hayvan sayısının azlığının sınırlı besin olanaklarından kaynaklandığı düşünülüyordu. Yine de derin denizlerde yaşam yoğunluğu diğer deniz ekosistemlerindeki yoğunluğa eşit bir yaşam ortamı vardır. Bu deniz tabanının yayılma merkezlerindeki hidrotermal ağızlar ya da derin deniz sıcak su kaynakları sistemidir. Yalnızca 10 yıl önce keşfedilen bu ağızlar okyanus dibindeki dünyanın kabuksal levhalarının birbirinden uzaklaştığı çizgiler boyunca bulundu. İşte 1977'de araştırma denizaltısı Alvin'deki jeologlar Galapagos adalarının 320 km kuzeydoğusunda deniz yüzeyinin 1600 metre altında yoğun hayvan yaşamının kaynaştığı bir vaha bulduklarında bu da Pasifik Okyanusu'ndaki bir yayılma çizgisindeydi. Bu vahada tümüyle karanlıkta yaşayan, derin denizlerde olabileceğini şimdiye kadar hiç düşünmediğimiz müthiş bir yoğunlukta ve bilimin hiç karşılaşmadığı türler bulundu. Hidrotermal ağızların çevresinde uzunluğu 1 metreye kadar varan dev deniz solucanları, 30 santimetre uzunluktaki koca beyaz istiridyeler ve midye kümeleri kalın yığınlar halinde yaşıyorlardı. Daha az ancak yine de önemli sayıda karides, yengeç ve balık da vardı. Böylesi bir biyolojik yoğunluk tam bir sürprizdi, çok da kafa karıştırıcıydı. Her ekosistem birincil üreticilerin varlığına, kendi indirgenmiş karbon bileşiklerini, örneğin karbondioksitten karbonhidratlar, sentezleyebilen kendi beslek organizmalara bağlıdır. Güneş ışığında karbondioksiti karbonhidratlara dönüştürebilen yeşil bitkilere ışık kullanan kendi beslekler denir. Işık kullanan kendi beslekler fotoototrof. Ve bunlar çoğu deniz ve kara ekosistemindeki birincil üreticilerdir. Yine de bu ağızların bulunduğu derinliklerde fotosentezin olanaksız olduğu çok açık. Okyanus yüzeyinin 200 ya da 300 metresinden aşağı fotosenteze olanak tanıyacak kadar ışık sızamaz. Işığın ulaşabileceği tabakanın altında yaşam yoğunluğu hızla düşer çünkü gittikçe daha az yiyecek vardır. Derin denizlerde yaşayan canlılar güneşin aydınlatabildiği kuşaktan aşağı sürüklenen organik maddelere bağımlıdır. Çoğu organik madde bu ışık kuşağında sentezlenir, tüketilir ve geri çevrime alınır. Yalnızca küçük bir bölümü derin denizlere doğru batar. Bunlara karşın hidrotermal ağızlarda okyanus yüzeyinin 2600 metre altında yaşam fışkırmıştı. Hidrotermal ağız sisteminin hangi eşsiz özelliği bu derinliklerde gözlediğimiz yaşam bolluğunu açıklayabilecekti? Derin denizlerdeki sıcak su kaynaklarındaki yaşam yoğunluğunun sıcaklıkla açıklanabilmesi olanaklı görünüyordu. Çok soğuk olan 2 ila 4 derece derin deniz sularının çoğunun tersine ağız çevresindeki sularda ortalama sıcaklık 10 ila 20 derece arasındadır. Ancak son 6 sene boyunca yapılan gözlemler bu ılık sıcaklıkların volkanik ağız ekosisteminin eşsiz faunasını yeterince açıklayamadığını ortaya koydu. Şekil. Hidrotermal ağız toplulukları olağan dışı omurgasız türlerinden oluşur. Uzunluğu 1 metreye kadar varabilen yoğun tüp solucanı kümeleri ağız açıklıkları boyunca bazalt kayaçlara yapışmıştır. Bu solucanların arasında hidrotermal ağız midyeleri ve deniz yengeçleri yaşar. Solucanlara ve istiridyelerin kabuklarına asılı daha küçük omurgasızlarında olduğu görülebilir. Okyanusun dibindeki bu yaşam vahaları için daha iyi bir açıklama var. Volkanik ağız bölgelerinden alınan ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden John M. Edmund ve çalışma arkadaşları tarafından çözümlenen su örnekleri, bu deniz dibi sıcak su kaynaklarının karadaki çoğu sıcak su kaynaklarında olduğu gibi hidrojen sülfür açısından zengin olduğunu ortaya koydu. Bu enerji zengini fakat çok zehirleyici bileşin okyanus tabanındaki çatlaklardan akan sularda yüksek derişimlere ulaştığı bulundu. Biyologlar karasal sıcak su kaynakları gibi kükürtçe zengin yaşam ortamlarının büyük sayılarda serbest yaşayan bakteri barındırdığını uzun süredir biliyorlardı. Bunlar da yeşil bitkiler gibi kendi beslek canlılardı. Ancak karbon sabitlemek, karbondioksitin besin maddesi olarak iş görebilecek organik moleküllere dönüştürülmesi için gereken enerjiyi güneşten değil, hidrojen sülfürün yükseltgenmesinden elde ediyorlardı. Woods Hole Okyanus Bilim Enstitüsü'nden Hazır Jan Shah ve Manoa Hawaii Üniversitesi'nden David Carl, volkanik ağız sularından yalıttıkları bazı bakteri türlerinin gerçekten de kendi beslek olduklarını ve metabolizma etkinlikleri için hidrojen sülfüre ve diğer indirgenmiş sülfür biçimlerine bağımlılıklarını gösteren bir dizi deney yaptılar. Sülfürü yükseltken bu bakteriler hayvan türleri için yiyecek sağlayarak volkanik ağızdaki besin zincirinin tabanını oluşturuyor olabilirdi. Çok uzak akraba da olsalar yeşil bitkilerle kükürt bakterilerinin önemli bir ortak özellikleri vardır. Her ikisi de birincil üreticidirler. Yeşil bitkiler ışık kullanan kendi besleklerdir. Öte yandan karbondioksit sabitlemesi yapabilen kükürt oksitleyici bakterileri kimyasal kendi beslekler denir. Kimyasal kendi beslekler indirgenmiş karbon bileşiklerinden oluşan bir dış kaynağa gerek duymaksızın özerk olarak var olabilen inorganik kimyasal tüketicilerdir. Her ikisi de kalvin çevrimi dediğimiz bir dizi biyokimyasal tepkime ile karbondioksiti sabitlerler. Kalvin çevrimi bakteriler ve yeşil bitkiler için aynı işleve sahiptir. Her ikisinde de son ürün indirgenmiş karbondur. Kükürt bakterileri volkanik ağızlarının yeşil bitkileri olarak işlev görüyordu ve güneş ışıkları da hidrojen sülfür ve diğer indirgenmiş karbon bileşikleriydi. Çok geçmeden bu basit modelin temel bir sorunu olduğu ortaya çıktı. Volkanik ağız hayvanları arasındaki baskın hayvanlardan biri olan tüp solucanı Riftia pavtilia etrafındaki sularda bol bol bulunan kükürt bakterilerini kullanabilecek herhangi bir mekanizma içermiyordu. Geleneksel anatomik standartlara göre Riftia olağan dışı bir yaratık. Bu solucan temelde ağzı ya da bir sindirim sistemi ve parçacık halindeki besinleri yutacak hiçbir sistemi olmayan kapalı bir kesedir. Üst ucunda parlak kırmızı renkli solucan benzeri bir sorguç vardır. Burada oksijen, karbondioksit ve hidrojen sülfürün değişimi sağlanır. Sorgucun altında solucanın tutunmasını sağlayan bir kas halkası, vestamentum bulunur. Hayvanın geri kalan kısmı iç organlarını içeren ince duvarlı bir keseden oluşur denebilir. Bu organların en büyüğü vücut boşluğunun çoğunu kaplayan tropozomdur. İsminden de anlaşılacağı gibi tropozom besleyici gövde solucanın beslenmesine önemli ölçüde katkıda bulunur. Ancak bu organda dış dünyadaki parçacıkların solucanın içine girebilecekleri bir kanal yoktur. İşte asıl soru olağan dışı anatomisine bakıldığında Riftia'nın yaşamda kalabilmesi için gerekli besin maddelerini nasıl elde edebildiydi? Harvard Üniversitesi'nden Colin Kavanaugh ve çalışma arkadaşlarının yaptığı mikroskobik çalışmalar ve bizim yaptığımız koşut biyokimyasal incelemeler ilk ipuçlarını oluşturdu. Riftia tropozomlarının incelenmesi bu organın çok sayıda kükürt yükseltgeci bakteri tarafından işgal edildiğini ortaya çıkardı. Bakteri ile Riftia'nın içsel ortak yaşam ilişkisi denilen türden bir ilişki kurmuş olduklarını gördük. Ortak yaşam iki farklı türün bir arada bulunduğu ve türlerden birinin yaşamının diğerinin yaşamıyla iç içe olduğu bir ilişkidir. Ortak yaşam biçimleri bir ortağın yararına ve diğer ortağın zararına olan ilişkilerden asalaklık, her iki ortağın da yararlandığı mutualizm ilişkilere kadar değişkenlik gösterir. Bir tür konuk, diğer bir türün konakçı bedeninin içerisinde yaşıyorsa bu ilişkiye içsel ortak yaşam diyoruz. Riftia bakterilerindeki içsel ortak yaşam karşılıklı yarar ilkesine dayanır yani mutualistiktir. Tüp solucanı bakteriden indirgenmiş karbon molekülleri alır ve bunun karşılığında bakteriye kimyasal kendi beslek mekanizmasına yakıt sağlayacak ham maddeleri verir. Karbondioksit, oksijen ve hidrojen sülfür. Bu temel kimyasalları sorguçta emilir ve konakçının dolaşım sistemi yoluyla tropozomdaki bakterilere taşınır. Solucanın tropozomuna bakterilerin indirgenmiş karbon bileşikleri üreten ve bunları konakçı hayvanı yiyecek olarak aktaran işçilerin çalıştığı fabrika içi bir tesis olarak bakabiliriz. Riftia'nın volkanik ağızlardan gelen sudan hidrojen sülfürü emebilme ve tropozomundaki bakterileri taşıyabilme yeteneği, bunları yaparken kendini zehirlememesi ve sülfürü parçalamaması önümüze zor bir bulmaca sermişti. Hidrojen sülfür yüksek derecede zehirleyici bir bileşiktir ve solunumu, yani hayvanın oksijeni kullandığı sürece sekteye uğratma konusunda siyanürle kıyaslanabilir. Sülfür hayvanların çoğunda solunumu iki yoldan engeller. Anı taşıyıcı olan hemoglobin molekülündeki bağlanma bölgelerini kapatır ve önemli bir solunum enzimi olan sitokrom C oksidazı zehirler. Ancak Riftia ile yapılan çalışmalar sülfürün oksijenin bağlanmasını etkilemediğini ve çoğu hayvan için öldürücü olabilecek sülfür derişimlerinde bile solucanın solunum hızının oldukça yüksek düzeylerde olduğunu gösterdi. Bundan sonra Riftia'da yüksek sülfür derişimlerinde oksijenli solunumun nasıl mümkün olabildiğini bilmek istedik. Riftia'nın üstesinden gelmesi gereken 3 engel olduğu açıktı. Öncelikle Riftia'nın volkanik ağızdan gelen sudan sülfür özetleyecek özel bir taşıma sistemi evrimleştirmesi gerekiyordu. İkinci olarak sülfürü hemoglobin molekülü üzerindeki bağlanma bölgeleri için oksijenle rekabete girmeksizin veya oksijenle tepkimesine izin vermeksizin kanında taşıyabilmeliydi. Ortamda oksijen olduğunda sülfür son derece kararsızdır ve hızla bozularak tiosifat ve elementsel kükürt gibi biçimlere yükseltgenir. Üçüncü olarak Riftia'nın sülfürün hücrelere sızmasını ve solunumu zehirlemesini engelleyecek bir mekanizmaya gereksinimi vardı. Sorguç hücrelerinden sitokrom C oksidazı yalıtmak ve sülfürlü ortamdaki davranışını incelemek üzere Mark Powell şu anda Davis California Üniversitesi'nde ve Stephen Hunt şu anda Boulder Colorado Üniversitesi'nde ile işbirliği yaptık. Oksijen kullanan organizmalarda en önemli enerji değişim birimi olan adenozin trifosfatın ATP sentezlendiği süreç olan ve yükseltgenmeli fosforlama olarak bilinen metabolizma tepkimeleri zincirinin son basamağının gerçekleştirilmesinden sitokrom C oksidaz sorumludur. Birçok hayvan için ufacık sülfür derişimleri bile sitokrom C oksidazın engellenmesi için yeterlidir. İlk hipotezimiz Riftia'nın enzimin sülfüre karşı duyarsız bir biçimini evrimleştirmiş olabileceğiydi. Yaptığımız deneyler böyle olmadığını gösterdi. Riftia'dan elde ettiğimiz yüksek derecede saflaştırılmış sitokrom C oksidaz, sülfür zehirlenmesine karşı diğer hayvanlardan elde edilen enzimler kadar duyarlıydı. Yaptığımız deneylerde enzimi sülfüre karşı olan duyarlılığının diğer sorguç proteinlerinden ne kadar saflaştırabildiğimize bağlı olduğu dikkatimizi çekti. Elimizdeki maddeyi saflaştırma basamaklarından geçirdikçe parlak kırmızı rengi gittikçe azalıyor ve içindeki sitokrom C oksidazın sülfür zehirlenmesine karşı duyarlılığı artıyordu. Bu renk değişimi kandaki bir şeyin sitokrom C oksidazı sülfürün zehirleyici etkilerinden koruduğunu gösteriyordu. Bunu zehirlenmiş bir enzim sistemine az bir miktar tam kan ekleyerek kanıtladık. Sitokrom C oksidaz etkinliği hemen anında normal, engellenmemiş seviyesine dönüyordu. Bu gözlem kandaki bir bileşenin, belki de hemoglobinin, sülfüre sitokrom C oksidaz sisteminden daha güçlü bir biçimde bağlandığını ve böylece de solunum zehirlenmesinin engellendiğini akla getiriyordu. Bu bulgu ve Doğu Pasifik Yükseltisi Volkanik Ağız Bölgesi'ne yapılan 1982 keşif gezisi sırasında solucanın hemoglobini konusundaki araştırmalar, hemoglobinin gerçekten de solucanın iç dolaşım sisteminde anahtar bir rol oynadığını işaret ediyordu. Riftia kan açısından zengindir. Solungaç sorguca koyu kırmızı rengini veren, solucanın toplam hacminin %30'undan fazlasına karşılık gelen hemoglobince zengin çok miktardaki kandır. 1 litredeki toplam hemoglobin derişimi bir omurgalı için bile son derece yüksektir. İnsan kanındakinin hemen hemen yarısı kadar. Bunun da ötesinde Riftia hemoglobini insan hemoglobininden ve diğer hemoglobinlerden çok farklıdır. Riftia hemoglobini büyüktür. Molekül ağırlığı 2 milyon dalton kadardır. İnsan hemoglobinin molekül ağırlığı 64 bin daltondur. Kırmızı kan hücrelerine yerleşmek yerine serumda özgürce dolaşır. Ayrıca oksijene bağlanma ve oksijeni taşıma kapasitesi olağanüstü yüksektir. Bu yüzden de Riftia hemoglobini denizdeki volkanik ağızlardan gelen sulardaki oksijeni özetlemek ve tüp solucanıyla konuğunun hücrelerine taşımak üzere çok iyi uyum sağlamıştır. Riftia hemoglobini ile diğer hemoglobinler arasında daha da önemli ve çarpıcı bir fark vardır. Tüp solucanının hemoglobin molekülü hem oksijene hem de hidrojen sülfüre aynı anda bağlanabilir. Alessia Arp'ın bizimle aynı zamanda yaptığı bu buluş, sülfürün bağlandığı bölgenin oksijenin bağlandığı bölgeden farklı olmasını gerektiriyor. Santa Barbara, Kaliforniya Üniversitesi'nden Charles Fisher, GR, Riftia hemoglobin molekülünün oksijen ve sülfür karışımlarını kararlaştırdığını ve sülfürün kendiliğinden yükseltkenmesini engellediğini gösterdi. Bu yüzden de hemoglobinin tüp solucanında ikili bir rol oynadığı sonucuna vardık. Bu molekül solunum zehirlenmesini engelliyor ve ayrıca sülfürü koruyarak yükseltkenmeksizin tropozoma taşınabilmesini olanak tanıyor. Sülfür, tropozom hücrelerine yüklendikten sonra yükseltkenir. Hidrojen sülfürün varlığını işaret eden özel bir boyama işlemi bu yükseltkenmenin konuk bakterilerde olduğunu gösteriyor. Grubumuzun yaptığı daha ayrıntılı araştırmalar, sülfür yükseltkenmesinin ATP sentezi ve karbondioksitin sabitlenmesi için gerekli gücü sağladığını ortaya koydu. Bunun da ötesinde Calvin çevriminin etkinliğinin tropozom bakterilerinde ve yeşil bitkilerin yapraklarında hemen hemen aynı olduğunu gösterdik. Diğer volkanik ağız hayvanları üzerinde yapılan çalışmalar, Riftia'nın kükürt bakterileriyle ortak yaşam ilişkisi kuran tek hidrotermal hayvan türü olmadığını açığa çıkarttı. Büyük beyaz istiridye, Calyptogena magnifica ve midye, Batimadiolus thermophilus da yiyecek için kemosentetik içsel ortak yaşam konuklarına bağımlıdır. Ancak bu türler Riftia ile ortak sorunlarına oldukça farklı yaklaşımlar evrimleştirmiştir. Calyptogena'da bakteriler bir iç organ yerine solungaçlara yerleşmiştir. Burada solunum suyu akımından kolayca oksijen ve karbondioksit elde edebilir. Ancak metabolizma düzeni temelde aynıdır. Bakteriler sülfürü, yükseltker ve istiridyeye sabitlenmiş karbon bileşikleri sağlar. Kükürt bakterilerine sığınak olan diğer omurgasızlar gibi, Calyptogena'nın da parçacık halindeki yiyeceklerle beslenebilme yeteneği büyük oranda azalmıştır. Yine de sudan ve kan örneklerinden elde ettiğimiz veriler başlangıçta bizi şaşırttı. İstiridyelerin kanında sülfür yoğunlaşıyor olmalıydı çünkü kanlarındaki sülfür düzeyi çevre suyundan çok daha yüksekti. Bununla birlikte istiridyelerin volkanik ağız sularındaki yönleniş biçimi nedeniyle solungaçlarının çevresindeki suyun sülfür derişimi düşüktür. Öyleyse bu dev istiridyeler konuklarını besleyecek sülfürü nereden alıyorlar? Sülfür elde etme yolu dolaylı. İstiridyeler koca uzun bacaklarını sülfür derişiminin yüksek olduğu hidrotermal ağıza uzatıyor ve sülfürü emiyorlar. Sülfür, istiridyenin bacaklarından emildikten sonra kan yoluyla solungaçlardaki bakterilere taşınıyor. Sülfürün, Calyptogena'nın kanında taşınması, Riftia için tanımlanandan çok farklı bir süreç. İstiridyenin hemoglobini, hayvanın kırmızı kan hücrelerinde bulunuyor, sülfür tarafından tersinmez bir biçimde zehirlenebiliyor. Bu nedenle de sülfür taşıyıcı protein görevini yapamıyor. Calyptogena, özel bir sülfür taşıyıcı protein evrimleştirerek bu sorunun üstesinden gelmiş. Sülfür taşıyıcı protein, büyük bir molekül ve kırmızı kan hücreleri yerine serumda dolaşıyor. Bu proteinin de ikili bir işlevi var. Hayvanın hemoglobinini ve sitokrom C oksidazını sülfür zehirlenmesinden koruyor ve aynı zamanda solungaçlara gitmekte olan sülfürün yükseltkenmesini önlüyor.